Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey, merhabalar.
Merhaba Ömer. Günaydın. Bey, merhaba Özdeş. İyi yayınlar. İyi haftalar.
Teşekkür ederiz, size de öyle. Şimdi bugünün ana konularını bir özetlerseniz.
Elbette hafta sonu çok devasa şeyler yaşadık gene. Haber şeyi. Birincisi sokağa çıkma yasağıyla başladık. Sokağa çıkma yasağı sonuçta bir istifa gelgiti oldu. İnfaz yasası mecliste görüşülmeye devam etti ve aynı zamanda ekonomide yaşanan problemler, başka pek çok konu var ama biz bu programda bu 3-4 konuya değinme fırsatı bulacağız. Malumunuz cuma akşamı gece yarısında 1,5 saat kala Türkiye bir sokağa çıkma yasağıyla karşı karşıya kaldı. Aslında birkaç hafta sürecek bir yasağın olması pandemi salgın nedeniyle hem bilim kurulu hem de bu konudaki aklı selim çevreler tarafından önerilen bir durumdu. Bir aydır bu konu tartışıla geliyordu ve ani bir kararla sokağa çıkma yasağı. Sonradan da o görüntüler karşımıza çıktı. Onundan 48 saat geçmeden de İçişleri Bakanı Soylu'nun istifası geldi. Şimdi Türkiye salgın öncesi dönemde de pek çok sorunla baş başa, devasa sorunla karşı karşıya kalan bir ülke. Adeta dipte bir ülkeydi deyim yerindeyse ve bir yönetim biçimi var Türkiye 2 senedir. Tam anlamıyla geçtiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen salgınla da bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ve yani bir anlamda yönetilememezlik krizinin müsebbibi olan bir rejim sıkıntısıyla karşı karşıyayken salgını yaşamaya başladık. Bu hükümet sistemi açısından salgında bu hükümet sistemiyle iyi yönetilemediğini altını çizmek lazım. Devlet mekanizması krize göre bir pozisyon alamıyor. Örneğin yani bu Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar en nihayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükmüne bağlı olarak cereyan ediyor. Şimdi bu meseleyi de bunun üzerinden bakmak lazım. Yani Türkiye'de neden bir yönetilemiyor bu salgınla ilgili kararlar? Birileri iki geri yanlış kararlar alınarak sürüyor. Bunun nedenlerini ortaya koymak üzere başladığımızda bir rejim problemiyle karşı karşıya olduğumuz, bu rejimin Türkiye'nin sorunlarını, meselelerini yönetmede yetersiz kaldığını belirtmek durumundayız. İki senedir deneniyor bu sistem ve bu sistemin adı aslında otoriter bir yönetim şekli. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bakın bu sistemin üzerinden bir yıl geçti. 2019 yılında bir yerel seçim yaptık. Geçen sene bu zamanlar. Ve burada İstanbul seçimini iki kez ve genel olarak 30 büyük şehirde, yani sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bu 30 büyük şehirde iktidar kaybetti. Kaybettikten sonra bu kaybı bir türlü kabullenmedi. HDP'li belediyelere kayyum atadı. Sonra CHP'li belediyelere yok saydı. Sokağa çıkma yasağı gecesi olduğu gibi. Bu bakış açısı muhalefeti bu yerel seçimlerde, ki yerel seçimler aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemleri'nin rejiminde bir referandum mahiyetindedir. Buralarda kaybetti. Bunun üzerine yok saymaya dedi ki, yani ben sizi çalıştırmam dedi. Siz büyük şehirleriniz, ki bir rakam vereceğim, bunu hesapladım. 30 büyük şehirin 14 tanesi muhalefetin elinde. Ve bu da yaşayan nüfus Türkiye nüfusunun %50'si, 49.92'si. Siz 49.92'yi kişi sayıyorsunuz salgın boyunca. Ben onların fonlarına, yardım fonlarına el koyuyorsunuz. Yok sayıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki sokağa çıkma yasağı, ben sana haber vermem. O sokağa çıkma yasağı karar biçimi, alınış biçimi Şimdi İçişleri Bakanı'nın istifasına, sonra kabul edilmesine, edilmemesine kadar olan yapılış biçimi, iş yapı stili zaten son derece kötü. Ve bu kararı alırken bu belediye başkanlarına haber vermiyorsunuz. Yani bir senedir yok saydığınız yenilgiyi kabul etmiyorsunuz. Ve belediyeleri dışarıya itiyorsunuz. Belediyelere haber verilmeden bir sokağa çıkmaya, pandemi de olur mu bu? Bir salgın ortamında siz büyük şehirlerinizin ve nüfusunuzun %50'sini kapsıyor. Yani İstanbul sadece nüfusun %25'ine tekabül eden bir yer. Üç büyük şehir.
Evet, bütün Türkiye nüfusunun %25'ine aşağı yukarı, 1/4'üne.
Siz bunları hiçe sayarak bir yönetim biçimi yürütüyorsunuz.
Zaten İmamoğlu bir açıklama yaptı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Hangi sektörlerin açık kalacağını, yani nerelerin açık, nerelerin kapalı olacağını bilmiyoruz demişti.
Evet. Yani dünyanın en büyük şehirlerinden birinin belediye başkanı habersiz yani.
Hocam %50'si bu 14 muhalefetin, 30 büyük şehir %20, zaten Türkiye 30 büyük şehirde 78'i yaşıyor, 77.23'ü yaşıyor. Siz bunları yok sayıyorsunuz. Bir salgın var, dünya inliyor, ülkemiz inliyor ve bunda belediyelerinizi kaybettiğiniz. Yani başından beri de yok saydınız. Ne dedi? Ben çalıştırmam sizi dedi. Yenildik ama dedi. Nitekim çalışma imkanları bu salgına kadar da problem yaşandı. Ya İstanbul hükümeti ile Ankara hükümeti 1921'de birlikte çalıştılar iç dokusunda. Çünkü ortalıkta büyük bir tehlike vardı. Şimdi Türkiye büyük bir, dünya ve Türkiye büyük bir tehlike içerisinde. Siz karar alma biçimleriniz, bir de böyle oluyor. Karar alma biçimlerinizi bilim kurulu ve Sağlık Bakanlığı diyor ki ya sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi lazım, bu şart. Bunu öteliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuldu, sunuldu. Sonra bir gün bir karar alıyorsunuz ki burada büyük bir olasılıkta bilim kurulu istifa aşamasına geldi. Büyük bir olasılıkta Sağlık Bakanı geldi. Ve burada da aile içerisinde, enderun içerisinde bir takım problemler de var. Yani sarayın içerisinde, harem kısmında, enderun kısmında problemli bu tür durumlarda. Bir yönetimsizlik problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ama bunun sebebi, hikmeti Türkiye'yi, daha biz ilk günden söyledik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu ülkenin meselelerini sürdürebilecek, yani lokomotifle de izah ettik. Bu lokomotif bu vagonları yürütemez dedik. Nitekim bu vagonlar tek tek devriliyor. Ve siz belediyeleri karşınıza alıyorsunuz. Şu sadece bir ay içerisinde bakın. Belediyelerinizi görmezden gelerek, ayrımcılık yaparak, muhalif belediyeleri yok sayarak, kendi belediyelerinizi varsayarak, infaz yasası düzenlemesi ikincisi yapıyorsunuz. İnfaz yasasında muhaliflerinizi ayırarak, onları hapishanede tutmak suretiyle, adi suçları ve bunlar içerisinde mümkün olmayan, çıkması gerekmeyen insanları çıkararak, onlara piyango vererek, öbürlerini muhalif gazetecileri, siyasetçileri, ilim adamları, düşünce adamları, sivil toplum, kanaat önderlerini içeride tutarak bir ayrımcılığa gidiyorsunuz. Ve bunların hepsini salgın içinde yapıyorsunuz. Muhalefetle salgında bir araya gelmiyorsunuz. Bir diyalog içerisinde hiç olmuyorsunuz. Şimdi bunun temel sebebi kişilere bağlı olmak ötesinde bir rejim sorunuyla bağlantılı olarak bakamazsak biz meseleye, işin içinden çıkamayız. Kişilerin yetenekleri, yetenekleri, bilgileri, bilgisizlikleri, becerileri vesairelerin dışında Türkiye'de rejim tek insana bağlı bir rejim. Eğer rejim tek bir insana bağlı bir rejim olmak dışında başka mekanizmalar olursa, fren sistemleri olursa diyalog sistemi de çalışıyor. Ama bunlar olmazsa diyalog olmuyor. Diyalog olmayınca büyük bir tehlike karşısında bile ayrımcılığı, yok saymayı siyaset saymaya başlıyorsunuz. O zaman da dipte bulunan ülkeniz yukarı doğru çıkamıyor. Yani meseleyi bu rejimle ilgili bağlantısı kuramadan anlamak, analiz etmek yetersizdir. Türkiye salgında da şunu göstermiştir ki bu rejimle, bu rejimin işleyiş biçimiyle, kuvvetler birliğine dayalı tek adam rejimi, otoriter rejim, yani biz buna 20. yüzyılda faşist rejimler diyorduk. 20. yüzyılda bayağı bir tedrisden geçtik. Bu tür rejimlerin anası Mussolini, babası Hitler'di. Ama 21. yüzyılda bunlara hatta otoriter demokrasi falan de diyorlar. İşte parlamentoda göstermelik var. Bu tür rejimlerle ülkelerin bu devasa sorunları Türkiye gibi ülkeler, diğer ülkeler yönetilememiyor. Nitekim yani infaz yasası düzenlemesi bir yandan devam ediyor. Ve siz belediyeleri görmezden gelerek bir rejim içerisindesiniz. Ve bu durumlarda baktığınızda iyi kötü başlangıçta demokrasilerle yönetilen ülkelerin de hatalarını telafi ettiğini görüyorsunuz. Hem salgınla ilgili sağlık politikalarında hem iktisat politikalarında baktığınızda yani demokrasi şöyle bir başlıklar üzerinden tez konusu olsa salgınlar, krizler ve demokrasi, salgınlar, krizler ve otokrasi, salgınlar, krizler ve Türkiye bunların hepsi başlı başına incelenmesi gereken burada rejim problemlerinin krizlerle ve salgınlarla ilgili problemleri çözmede yetersiz kaldığını görüyorsunuz. Çünkü demokrasi tek adama bağlı bir otokratik rejim demokrasi değil de otokratiğe bağımlı olunca bu tür mevzularda yani ne oluyor önce? Sırasıyla şeyi görüyoruz. Teknik olarak bir kötü yönetim görüyoruz. Orada bocalıyoruz, kozmik kötü yönetime geçiyorsunuz. Sonra çaresizlik içinde yönetime geliyorsunuz. Hafta sonu manzarası bir çaresizlik yönetimiydi beyler.
Evet.
Bir çaresizlik yönetimi. Sen belediyelerin için söylüyorsun. Belediye başkanları aykırıyor. Yok ya bana niye haber vermedin? Belediyesiz çalışır mı bir merkezi hükümet? New York valisi, New York belediye başkanıyla koordineli çalışmıyor mu?
Orada da sorunlar başkanı var gerçi ama.
Var. Evet, var ama bir şekilde ama yansıyor.
Yani burada hiçbir bağlantı olmaması evet. Şey.
Yani yok bu, sayılıyor. Yok. Ömer Bey yok sayılıyor.
Ciddiyeti de yok sayılıyor. Yani şeyin Dünya Sağlık Örgütü'nün özel temsilcisi David Nabarro'nun bir yeni konuşması var. Yani öyle bir virüs ki bu diyor. İnsan uzun, çok uzun bir süre insanlık üzerinde kol gezecek. Ta ki bir aşı yapana kadar bizi koruyacak. Pek çok başka salgınlar da olacak sporadik olarak orada bu yerde. Ve bütün savunmalarımızı tarumar edecek diye açıkça net olarak böyle bir kehanette bulunmuş. Bunu da yapan Dünya Sağlık Teşkilatı gibi. Bütün olanaksızlıklara paralarının kesilmesine rağmen başta Trump tarafından büyük bir mücadele veren bir Birleşmiş Milletler kuruluşu. Bunların hiç Türkiye'de sözü bile edilmiyor.
Evet. Yani siz böyle büyük kocaman...
Aslında Ali Bey sizin bahsettiğiniz bu demokrasi sorunu İçişleri Bakanı Soylu'nun bizzat kendi cümlelerinde var. Öngöremedim dedi. Evet. Benim hatam dedi. Öngörememesinin sebebi tek başına neredeyse ya da bir avuç insanla alıyor olması. Yani katılımcı süreçler işletilmiyor. Hani bilim insanları diyelim ki sokağa çıkma yasağı uygulansın diyor. Ama bunun nasıl uygulanacağı katılımcı bir şekilde hani... Belirlen sendikalar dahi müdahil olabilmeli. Çünkü şimdi biz iki hafta önce burada duyurmuştuk. Habersen bir açıklama yapmıştı. Kargo çalışanlarının üzerinde ağır bir iş yükü var ve tehdit altında, risk altında bu gruplar diye. Bugün işte haberi düştü. Bir kolonya vesaire bu yaşlılara yardım dağıtan kargo çalışanlarından bir tanesi, PTT çalışanlarından bir tanesinde virüs çıkmış.
Yani bakın bu durum hafta sonu Türkiye'nin İki senedir yani AKP seçmeni de düşünmeli. Yani bu rejimle siz günlük işleyişi bile takip edemiyorsunuz ki böylesine büyük krizler, ekonomik krizler, salgınlar, deprem gibi meseleler yani ne ol? Hep algı operasyonu üzerinden dönüyor. Yani bir salgında muhalefeti görmezden gelmek, ana muhalefeti, muhalefet liderleri normal şartlarda diyalog içinde olması gerekmez mi? Böylesine büyük bir tehlike karşısında. Ve adamlar da yanaşıyorlar yani. Karşısındaki muhalefet, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ataklarına baktığımızda salgına karşı birlikte hareket edebiliyorsunuz. Ama siz salgın karşısında hapishanelerde bile ayrımcılık yapıyorsunuz. Belediyelerde ayrımcılık yapıyorsunuz. Bu kutuplaşmayla, salgında bile kutuplaşmayı teşvik ederek nasıl gidebilir bir ülke? Zaten ekonominiz dibe batmış durumda. Geleceğiz birazdan. Bir infaz yasası değişikliği salgında böyle mi yapılır? Dünyanın neresinde Ancak otokrasiyle yönetilirseniz böyle oluyor. Dolayısıyla meselenin, bütün yaşadığımız sorunun, istifaların, ya işte Süleyman Soylu Erdoğan'ın kilit kadrolarından biri, sır küplerinden biri, kolay kolay sır küplerinden vazgeçmek, sır küplerinin küp sahibinden vazgeçmesi mümkün değildir, kolay kolay. Ha, genelde sır küplerinden Brutus'lar çıkar ama bu ilişki, bu hafta sonu bu rejimin ülkeyi yönetemediğinin resmidir arkadaşlar.
Bu arada Gazete Duvar'da İrfan Aktan'ın bir yazısı çıktı. AKP'de düşmansızlık krizi başlıklı. İrfan Aktan da şeyin üzerinde vuruyor. Yani hükümet bu zamana kadar hep kutuplaşma taktiğiyle bir düşman yaratarak iktidarda kalmasını bildi. Bunu da bir şekilde kullanabildi. Fakat koronavirüs böyle bir şey değil ve ciddi bocalıyor diyor. Kendi tabanıyla da ilk kez sanırım çok sert bir şekilde karşı karşıya geliyor. Ana sebebi ise ekonomi meselesi. Bu İstanbul'a dair şeyler var. İlçeler, hangi ilçeler evde kalabiliyor, hangileri kalamıyor diye. Daha yoksul ilçeler, yani daha işçi sınıfı ağırlıklı ilçeler örneğin. Tabi bu insanlar işe gitmek için daha dışarıdalar. Ve buralar daha AKP'nin kuvvetli olduğu yerler.
Şimdi Türkiye salgına girerken zaten ekonomik sorunları devasa. Salgınla birlikte alınan tedbirler yetersiz. Özellikle yani Türkiye'nin yarısı çalışmıyor. Ve bu insanlar ilk iki haftayı falan, yani bir ayı geçirirler ama ondan sonra tırmalamaya başlar. Yani orta katman yoksulluğa, yoksul katman açlığa terfi eder. Ve zincirleme, bütün sektörleri falan analiz eden bir devlet raporu da önümüzde yok. Verilen tedbirler yaraya merhem olmaktan uzak. Çünkü kaynak bitti. Çünkü Türkiye 18 yıldır uyguladığı politikalarla işin sonuna geldi. İşin sonuna geldiğinde bir de salgın geldi. Neden? Sokağa çıkma yasağını göze alıp 2 hafta, 3 haftadan sonra U dönüşü sağlayabilecek bir pozisyona gelemiyor. Çünkü bu üretim kaybı, zaten büyük bir üretim kaybı var. %100'ünü, büyük bir bölümünü kaybetmek Türkiye ekonomisini daha da kötü noktalara sürükleyecek. Onun için bu ikircikli, yönetilemez durum hale geldi. Bir hafta sonu uygulaması. Hangi akla hizmet bir hafta sonu uygulamasıyla bu işin dönebileceğini zanneder ki? Akıllara ziyan. Nitekim bilim kurulu üyeleri de bunun altını kalın harflerle çizdiler.
Biz, Türk Tabipleri Birliği de aynı şekilde.
Ona hiç sayısı. Türkiye'de tabiplerin, bin yaşayın, ağzından aldınız değil, onu hiç yok sayıyorsunuz. Çünkü o muhalif sana. Muhalif olan her şeyi yok sayarak bir gezegeni tehdit eden bir olguyla
pandemi
mücadele ederken.
Pandemi alanında değil mi, doktorları yok sayıyorsunuz.
Yok sayıyorsunuz.
Tıp çalışanları.
Belediyeleri yok sayıyorsunuz.
Hekimleri, evet.
Yani Türkiye'nin, yani sadece sokağa çıkma yasağının 14 ilinde muhalefet hakim. Buradaki nüfus toplamı %49.92. Bıraktım öbür taraflardaki şeyi. Bunları yok sayarak siz nasıl ülkeyi idare edebilirsiniz? Nitekim edemiyorsunuz. Sorun burada. Sorun rejim sorunu. Eğer balans, bir takım ayarların söz konusu olabilse ülkenin, diyalog zemini gelişiyor o durumlarda. İyi kötü. Dolayısıyla o diyalog da meselelere çözüm bulmadan, belediyeler, belediye başkanlarını, bu böyle bir dönemde belediye başkanları yürütmeye de bir araya gelmeyecek de ne zaman gelecek? Değil mi? Belediyedir halkla temas eden. Fırınları denetleyen belediyedir. Tanzimleri düzenleyen belediyedir. Toptancı yerleri düzenleyen belediyedir. Belediyeyle yürütme, bu zamanda belediyeler bir araya gelmeyecek de ne zaman gelecek? Ama seçimlerin, belediye seçimlerini bir rejim yenilgisi olarak gördüğü için yönetim, ki bir anlamda rejim onaylanmadı, onu yok sayarak bir sene geçti. Bir sene sonunda da salgınla karşı. Gelelim ekonomiye. Yani filmin sonuna gelmiştik normal şartlarda 18 yılın. Hem devam etmekte olan bir resesyon hakimdi. Ardından salgın geldi. Şimdi ne durumdasın ülkende? İşte Ulaştırma Bakanı kanal şeyini yaparak istifa etmiş. Yani zaten Bakanlar Kurulu'nun enderunun içerisinde bulunan bakanlar dışındakiler son derece sekreterya hizmetleri gören bakanlıklar haline gelmiş. Parlamentonuz üçüncü planda bir organ, yasama organı, hükümsüzdür yani başkanın karşısında. Ekonomi yönetiminde aileden birisini değerlendiriyorsunuz ve yetkin bir performans sergilemiyor. Ne genel olarak ekonominin salgın öncesi gidişatına ilişkin bir yetkinlik göremiyorsunuz kadrolarda, ne de sonrasında. Zaten de denizde bitmiş bir vaziyette. Türkiye işte haftanın sonunda damgasını vuran şeylerden biri, Türkiye IMF'ye gidecek mi? Türkiye standby yapacak mı? Hayır, yapmayacak. Türkiye'nin barutu bitti. Bakın yani rakamlara girmeyeyim. Hazinenin ödemeleri faiz dışı da dengede de nakit dengesinde de açıklar devasa büyüyor. Döviz tarafı şişmiş, bitmiş vaziyette. Yani Türkiye'nin rezervleri erimiş vaziyette. Türkiye birkaç hafta içerisinde ciddi bir kaynak ya da kaynak bulmaya ciddi bir adım atmazsa çok devasa problemlerle karşı karşıya, yani 2018 Mayıs'ı gibi problemle karşı karşıya kalması kaçınılmaz olarak. Bir swap işlemi var.
Ben de onu soracaktım. Bir bilgi geldi bu swap işlemiyle ilgili olarak geç vakitte yapılan bir açıklama.
Evet, ya bu da işte dövizin azalması ile ilgili yapılan bir şey. Şöyle bir kere döviz bulmak için şöyle bir şeye gidecek. Onu da söyledim, oradan oraya geçeyim. İşte G20'den geldi. G20'nin öyle bir kaynağı yok. FED, IMF ülkelere işte diyor ki kendi paranı getir, onun karşısında senin döviz vereyim. Yani swap bir takas demektir. Bunun çeşitli biçimleri var. Yerli paranı götürür karşısında döviz alıyorsun. Belli bir vade sonunda iki ülkenin faizleri oranında bunlar tekrar iade ediliyor. Bu şekilde siz döviz ihtiyacınızı karşılamış oluyorsunuz. Ve bu Türkiye şu anda sıkıntı içerisinde. İşte bu anlamda da işte FED'e gideyim, FED bana bir swap yapsın, IMF bana swap yapsın. Ama burada da öyle gözünün kaşının karasına, güzelliğine bakmıyorlar. Standby gibi ağır anlaşmalar olmasa bile arayı bozmuşsun. Salgın öncesine bakın, S-400 meselemiz vardı bizim. Değil mi? Amerika ile Rusya arasında geldikler içerisinde NATO'yu karşımıza almışız, AB'yi karşımıza almışız. Buralarda da bunlar temsil ediliyor. Yani IMF'yi ağırlıkta eskiden bu yana Amerikan Hazine Bakanlığı yönetir. Eski ağırlığı olmasa bile ciddi bir ağırlığı var. Batı dünyasının ağırlığı var. Sen oradan hem swap yap bana diyeceksin, takas yap bana diyeceksin, benim elimi bir rahatlat diyeceksin. Merkez Bankası'nın bağımsız değil. Yani bugünkü dünya finansal liberalizasyonunun aykırı hareketler serisi var ülkende. Ve en ufak bir şekilde bunlara şey göstermiyorsun. Türkiye işte Libya'da herkesi karşına alıyor. Suriye'de karşılığınızı alıyorsunuz. Doğu Akdeniz'de karşılığınızı alıyorsunuz. Ama metelik bitti. Kaynak bitti. O zaman gidiyorsunuz bana swap yap. Standby istemiyorum. Evet. Swap'ta da karşında bu sorunlar çıkıyor. Türkiye gerçekten olağanüstü bir kaynak sıkıntısı problemi yaşıyor. Ve bu iş içinde diyor ki BDDK, işte bu bankaların dışarıdaki bankalarla TL ve döviz üzerinden yapacağı swapları sınırlama getiriyor. Bunun nedeni de şu: yabancı bankaların elinde de geçmişte bu imkan sağlandı. İşte o şeylerle döviz kredileri açtı bizim bankalar. TL verdi, oradan döviz aldı. Yabancı elindeki TL ile geldi, burada yatırım yaptı. Bu line kanallar bu finansal liberalizasyonun işlediği süreçlerde bol bol kullanıldı bu swap işlemleri. şeyler arasında, bankalar arasında. Şimdi diyor ki, yani bu 2018'deki hatırlarsınız Londra'da Türkiye'nin başkanı, yanında da Merkez Bankası Başkanı vardı. Londra'da ki Türkiye borçlanmasının çok büyük bir bölümünü Londra piyasalarından yapar. Orada ben başkanım, Merkez Bankası bana bağlı, ben belirlerim faizi dedi. Ardından büyük bir atak başladı. Ve bu atağı kesmek için de benzer swap sınırlamaları yapıldı. Bu bir mali enstrüman. Finansal kurumların kullandığı, ellerini döviz paritesi üzerinden yaptıkları bir takas işlemi. Ülkeler de yapabiliyor, bankalar yapabiliyor bu işlemi. Buna engel olmaya çalışıyor. Öz kaynaklarını ancak sınırlıyor. Türk bankalarında. Türk bankalarında da elinde şu anda kıt. Yani 170 milyar dolar çevirmesi gerekiyor Türkiye'nin bu yıl. Ve şu anda Merkez Bankası'nın rezervi eride eridi. 60 milyar dolar. Bir de biz rezervlerimizin bir bölümünü altına çevirdik.
Altını yani 3 katını evet. Çevirmesi lazım. Öyle mi? Merkez Bankası'nın
olmaklarını. Evet. Yani Merkez Türkiye'de işte sendikasyon yapacak bankalar. Bankalar da şu anda alert vaziyette, diyor ki yani ben diyor dövizime işte borcum gelecek, onu ödeyeceğim. Yani hem dünyada da bir şey oldu, bu FedMed açtı muslukları ama dünya ekonomisi dönmediği için yani şu anda ve gelişmekte olan ülkelerin bizim gibi büyük bir çoğunluğu döviz borçlular. Rezerv para da şu anda dolar. Dolar bir yandan bollaşır gibi gözünüzde de kıtlaşıyor. Türkiye için de kıt. Dolayısıyla siz hem böyle salgınla mücadele sürecini sağlık politikalarınız üzerinden bir çaresizlik konumundasınız. İşte hafta sonu bir çaresizlik tablosudur. Ne ister rejimin adı ne olursa olsun. Ekonomide böylesine bir tabloyla karşı karşıyasınız. Ama bunların temel sebebi, eğer biz içinde bulunduğumuz rejimle bunların bağlantısını kuramazsak meseleleri iyi analiz etmiş olamayız. Bu rejim Türkiye'nin böyle global tehlikelere karşı sorunlarını çözemiyor. İyi yönetilemiyor. Bu rejimle siz belediyelerinizi karşınıza alıyorsunuz. Bizim geçmişte yok mudur merkezi yönetimle belediyeler arasında problemler? Olur ama böylesine bir sokağa çıkma yasağında belediye başkanlarınızı, belediyeleri muhalif diye haber vermiyorsanız.
Evet, o büyük iş bir yapı beceri sorunu var yani.
Bir beceri sorunu. Yani bu bir de muazzam bir, gerçekten ben kadrolara falan da baktığımızda biz senelerdir hükümetleri izleriz, gelir geçer, kadrolara bakarız. Biliriz yani bir şekilde bu böyle bir deneyim söz konusu değil. Paranın bol geldiği zamanlarda işte etrafınızda da görüyorsunuz bol gelen şeyler plazalara gitti. Türkiye inşaat sektörüne gömdü bu borçlanmaları, dövizleri. İşte şimdi zamanı gelince ne onlara kaynak ayırabiliyorsunuz? Yani insanlara 1.000 lira para veriyorsunuz ki o 1.000 liranın da yani hafta sonları şeyden sayılmıyor, çalışma iş günler. Yani dara düşen bir durumla söz konu karşı karşıyayız. Buna ilişkin tedbirler geliştirmiyorsunuz. Bunun için mesela Ulusal İktisatçılar Konseyi. Ben hatırlarım, bakın şimdi hatırladım. Şeydi, 94 kriziydi galiba.
Süremizde bitmek üzere Ali Bey.
Türkiye'deki muhalif de olsa iktisatçıları başbakanlık konutunda toplamıştı. Biz dinlemiştik. Yani sonuçta bu yaşanan anormalliklerin altında bir rejim problemi olduğunu görmek durumundayız. Ve bunun çıkış şeyinin de rejimin normal ayarlarına, parlamenter sistemine ve kuvvetler birliği esasında dönüşle ancak rahatlanabileceğini, ama ondan önce de yapılması gereken çok işin diyalogla çözülebileceğinin altını çizelim. Programı kapatalım.
Evet, çok teşekkür ederiz.
Swap konusuna açıklık geldi umarım.
Geldi evet. Çok teşekkür ederiz. Zaten daha sürekli bunları konuşmakla geçecek epey programımız olacak.
Evet.
Peki, çok teşekkürler.
İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.